her devirde geçerli olacak bir hüner. Gözleri gök kadar derin genç, artık hayatta hangi mesleği tutması gerektiğine dair karar zamanının geldiğini düşünüyordu. Okumak kadar güzel bir uğraş yoktu belki. Ama hayat kışı bu baharı bitirecekti bir gün. Aslında istediği okul ve ilgileri az çok ne yapacağı konusunda bir adres gösteriyordu. Bu adresin yakınları dahil birçok kimseyi memnun edecek bir gelecek vaat ettiğinin de farkındaydı. Ama o bundan emin değildi. En başta neden herkesi memnun etmesi gerektiğini anlayamıyordu. Kendi içinden gelmeyen bir işi sırf başkaları istedi diye yapmak ne kadar doğruydu? Bir ömür boyu bununla yaşamak, hayat harcamak demek değil miydi? İnsan sevdiği işi yapamadıktan sonra neden yaşardı ki? İçinden kabararak gelen cümlelerin sonuncusunun keskinliğinden ürperdi. İçi bir kabarmaya görsündü, nerede duracağı belli olmayan bir sel olur, çok zamanda taşerdi. Böyle zamanlarda içini öfkeli kalabalıklara benzetirdi. Çok zaman kendi ürettiği bir cümlenin başlattığı bir dalga, hep daha yükseğini ve fazlasını isteyerek çağlar durur, her aşamada akıl ve mantıktan biraz daha uzaklaşarak çarpacağı bir yer arardı sanki. Son cümleyi zihninde tahsih etti. Kader diye bir şey var ve biz ona iman etmişiz. İstemediğimiz işin derdine değil, onun istemediği işle meşgul olma bahtsızlığına yanmak lazım. Çoktandır içinden kabarıp gelen cümleleri böyle kontrol edebiliyordu. Buna şaşırmamayı öğrenmişti. Kontrolü olmasıyla övünmenin ne kadar boş olduğunun da farkındaydı. Ama fark edişlerini aşması gerektiğini çok sonraları anlayacaktı. Nasıl davrandığına şaşırması ve akabinde bunu fark etmesi, güzellikleri tabiatının asli unsuru haline getirememesi anlamına geliyordu ki, bu da daha alınacak yolu olduğunu gösteriyordu. İçinden kabarıp geleni kader diyerek engellemişti. Ama yine de gönlünün rağmen yaşamak noktasındaki itirazını hepten silemedi. İçinden akıp gelene rağmen yaşamak aslında kaderin kodlarıyla oynamak demek. Böyle yapanların hayat programı hep error verecek. Hakim o gün de çok sakin ve rahattı. Zaten hep böyle görürdü onu. Ne telaşına ne de koşturmasına şahit olmuştu. Bir gün cesaret edip nasıl hep böyle sakin kalabildiğini sormuştu. Hakim, sorudan hoşlanmadığını belirten bir yüz ifadesiyle "Yaptığım işi yaparım, başka bir şey yapmam." demiş, kestirip atmıştı. Genç bu cevabın üzerinde uzun zaman düşünmüş, sonunda şu sonuca ulaşmıştı. O konuştuğu zaman konuşuyor, dinlediği zaman dinliyor, okuduğu zaman okuyor, istirahat ettiği zaman istirahat ediyor. Kısacası yaptığı her işe yoğunlaşıyordu. Bizim gibi kafasında, yüreğinde bin bir türlü endişe ve düşünceyle iş yapmıyordu yani. İşini yapıyor, başka şeyle meşgul olmuyor, daha da ilginci hemen hiçbir şeyden de geri kalmıyordu. Nasıl da vakit buluyor her şey? Hiç vakit darlığından şikayet ettiğini duymadım. Vakit darlığından şikayet eden insanlarla hakim arasındaki fark, kadere teslimiyetten mi kaynaklanıyordu acaba? Ne yapsak, ne etsek olacak olan yine oluyordu ve hakim bunu bilmekten öte yaşıyordu. Bu muydu acaba sebep? Peki bu anlayış zamanı atalete sürüklemez miydi insanı? Ne yapsak, olacak olana engel olamayacaksak eğer, yapmasak daha iyi değil miydi? Bugün kader konusuna iyi takıldım. Bir yerde hak taliplisinin vaktin çocuğu olduğunu okumuştu. Yani o, vakit neyi gerektiriyorsa onu yapan adamdı. Franklerin carpe diem dedikleri anı yaşamak da başka bir şey değildi herhalde. Bu noktada doğrusu hakimin üstüne yoktu. Onun bütün zamanları kaliteli zamanlardı. Kaliteli, yani dolu dolu yaşanmış, boşa gitmemiş, israf edilmemiş ve alternatif maliyeti en az zamanlar. Dahası hakimin kalite anlayışının merkezinde sadece kendisi ya da başkaları yoktu. O meşgale tayin ederken başkaları için yaşamak ya da kendine çalışmak gibi kavramların ötesinde aşkın bir anlayıştan besleniyordu. Öyle ki genç onu bazen rüzgarın önündeki bir yaprak, bazen de her istediğini yapan ve yaptıran birisi olarak görür ama aslında hareketlerine yön verenin hiçbir zaman künhüne vakıf olamayacağı farklı bir idrak olduğunu sezerdi. Gencin yana yakıla sahip olmak istediği de işte bu idrakti. Çok zaman hikmetin tam da bu olduğunu düşünürdü. Dinginlik hakimin en temel vasfıydı. Bunu da yüzünde seyrederdi. Yüzü uçsuz bucaksız bir okyanustu sanki. Bazen yüzüne bakar, kaybolurdu. Oraya dalıp gider, çıktığında ise farklı birisi olarak çıkardı. En azından dinlendiğini, içinde oraya buraya çarpan dalgaların sükunete kavuştuğunu hissederdi. Bu hisler içindeyken hakimin sesini işitti. "Ne o? Daldın gittin yine." Hakim gülümsüyordu. Mahcup bir şekilde başını önüne eğdi. "Nasıl geçti sınavlar?" Üstünkörü cevaplandırdı. Çünkü okul sonrası planları ile ilgili konuşmak istiyordu. Kendisini bu kadar zamandır tanıyan hikmet ehli bu zatın herhalde ne yapması gerektiği konusunda söyleyecek sözü olmalıydı. Belki yekten şu işi yap ya da yapma bile diyebilirdi. Bir an bu tür bir cevaba hazır olup olmadığını düşündü. Hayır hayır, hazır değildi. Madem keskin bir cevaba hazır değildi, o halde sorusu da keskin olmamalıydı. Her zamanda ve yerde geçerli olacak, manşet derdi çektirmeyecek bir sanat ya da hüner var mıdır acaba? Hakim, gerçekten bunu mu sormak istiyorsun? Dercesine muzip bir bakış fırlattı ama genç bozuntuya vermedi. Hakim yine de söyleyeceğini söyledi. Soru bu olmamalı. Gözlerini gence dikti ve ağır ağır konuşmaya başladı. Evet, soru bu olmamalı. 1- Maişet derdi çekmemek elde değil. 2- Her yer ve zamanda geçerli, maişet derdi çektirmeyecek ne hüner vardır ne de sanat. Bugünün akçeden hüneri, yarın kalp para bile etmeyebilir. Ama hep el üstünde tutulan birisi olmak mümkündür. Genç, meraklandığında hep yaptığı gibi gözlerini açıp dikkat kesildi. Şu kimseyi hep el üstünde tutarlar ki, 3 vasfı vardır. Dürüsttür, istikametten şaşmaz, kanaatkârdır, kazandığına razıdır, gayretlidir, çalışmaktan hiç geri durmaz. Bir müddet sustu. Sonra elinin işaret parmağını kaldırarak konuşmaya başladı. Soru ne biliyor musun? Soru şu. Bu vasıflara nasıl erişeceksin? Öne doğru eğildi. Biliyor musun bu vasıflara erişmenin yolunu? Genç bu gibi durumlarda bildiğini de bilmemesi gerektiğini biliyordu. Hakim devam etti. Cevap çok açık ve nettir. Bu vasıflara sahip insanlar bulacaksın. Onların yanında yöresinde olacaksın. Onlarla olacaksın ki önce onlardan, sonra onlar olasın. Genç evine döndüğünde günlüğüne şunları yazdı. Zirveye çıkmaktan zor olan zirvede kalabilmektir. İyiliğin merkezinde yer aldığı bir hayatı yaşamanın kolay yolu, birbirlerinin aydınlığından istifade ederek bir ışık hüzmesi oluşturanlara yakın durmaktır. İyilik ufkunda bulunmakla bir kere iyilik yapmak aynı değildir. öyle bir hali dilemek gerekir ki iyilik ufku ikametgahımız olsun. Ara sıra uğradığımız bir yer değil. Bu da iyiliği tabiatı asisi haline getirebilmişleri sevmekten geçer. Ki iyilik bize de bulaşsın, bizim de tabiatımızın asli unsuru haline gelsin.